שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Merhabalar. Bala Sulam Niyazdan'dan okuyacağız. Zohar kitabına ön söz. Madde 17. Sorularınızı canlı sorabilirsiniz. Kapsiyo ayelde. Rav. Evet, şimdi Zohar kitabına ön söz makalesi. Bala Sulam bize bazı tanımlar veriyor burada, 10 sefirotla ilgili olarak. Bir almarusu var diyor. Ve bu noktadan yaratılan, yoktan yaratılan bir almarusu. Işık bunun üzerine onu geliştiriyor. Ve bunu derecelerden dereceye geçirerek, ta ki alma arzusu tamamen ışığa zıt olduğunu farkındalığına geliyor. Bununla birlikte ışıktan etkileniyor ve ışık tarafından gelişiyor. Ve alma arzusunun içerisinde bizler için farklı şekilde, farklı renkte, farklı parfüm, sefirotlarda yansıyan, duran bitkisel, hayvansal ve benzeri ve benzeri koşullar. Farklı tadlar, farklı renkler söz konusu. Her şey mümkün. Bildiğimiz her şey 10 sefirottan gelir. Ve ya 10 ya da 6'dır. Zerampin'le Malkut arası. Çünkü ilk 3 sefirot, Keter, Hohma, Bina yaratılana ait değil. Ve bu yüzden Bala Sulam bize burada bununla ilgili açıklamalar veriyor. Alma arzusunun farklı etki koşullarından ve alma arzusunun almış olduğu her şey ve bizler için onu netleştirmek istiyor, arındırmak istiyor. Yani nasıl ki yaratılan farklı formlar içerisinde hareket ediyor. Bunu anlatıyor Bala Sulam bize. Bala Sulam yazılarından Zohar kitabına ön söz madde 17. Zohar'dan okuyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte ikinci kategori açıklığa kavuşturuldu. Her nasıl ki dört kavramı özellikle Belgiya dünyasındaki tek bir maddede açıkladıysak, genel dört dünya olan Abya'da da durumun böyle olduğunu bilin. Üç dünya Biya'daki üç renk, kırmızı, yeşil ve siyah, madde ya da nesne olarak nitelendirilir. Atsülüt dünyası olarak nitelendirilen beyaz renk, madde içinde yani Biya denilen üç rengin içine kıyafetlenmiş formdur.
Uvkhinat ensof, şehu leatsmo, husod hamahut.
En sof başlı başına özdür. İlk kategoriyle ilgili söylediğimiz budur. Yani her nesnede, hatta bu dünyanın nesnelerinde bile gizlenmiş dördüncü kategori olan öze dair bir algımız yoktur. Beyaz ışık Biya'daki üç rengin içinde kıyafetlenmediğinde, yani hokma ışığı Bina, Tiferet ve Malhut'un içinde kıyafetlenmediğinde bizim ilgilenmediğimiz soyut formdur. Ancak Zohar bundan bahsetmez. Sadece ilk kategoriyi anlatır. Yani Sefirot, Bina, Tiferet ve Malhut olarak adlandırılan, madde olarak bilinen Biya'nın üç renginde ve Biya'nın üç rengine, yani sırayla madde içinde kıyafetlenmiş form olan Biya, Tiferet ve Malhut'a kıyafetlenmiş Hohma ışığından, Atsülüt'ün yansıması olan ikinci kategoriden bahseder. Zohar kitabında bulunan tüm yazılar sadece bu iki koşulla ilgilidir. Bu sebepten eğer okuyucu ihtiyatlı değilse ve düşüncesini kısıtlayarak Zohar'ın kelimelerini tam anlamıyla sürekli üstte belirtilen iki kategori altında anlamıyorsa, kelimeleri kapsam dışında aldığından madde anında ve tümüyle yanlış algılanır.
Rab,
öğreniyoruz ki madde burada ve içinde kıyafetlenmiş bir ışık. Bu sebeple ışığın kendisini edinmiyoruz. Burada basitleştirilen bir madde ve özü var ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Önceki derece ise, özden önceki form ise soyut form, edinemiyoruz. Ve anlayamıyoruz soyut formu. Özü edinemiyoruz, soyut formu anlayamıyoruz. Madde 18. Genel Abya'nın dört tarzında açıklandığı gibi her bir dünyada, hatta herhangi bir dünyanın en küçük unsurunda bile Atsülüt dünyasının en tepesinde ve Asya dünyasının en altında bile böyledir. Çünkü içinde Huptum, Hohma, Binat, Feret, Malhut vardı. Sefira Hohma'nın form olarak nitelendirildiğini ve Bina ile Tiferet Malhut'un içinde formun kıyafetlendiği madde, yani Zohar'ın ilgilendiği ilk ve ikinci kategoriler olarak nitelendirildiğini keşfedersiniz. Ancak Zohar o unsurun içindeki Ein Sof denilen özü bir kenara bırakın, Sefira Hohma, Bina, Tiferet, Malhut'tan mahrum edildiği zaman, yani maddesiz form olduğunda bile bununla ilgilenmez. Evet, şimdi daha önceden de bahsettik ki soyut form ve öz hakkında konuşmuyoruz. Sadece madde ve madde içindeki formdan bahsederiz. Yapabileceğimiz bu. Dolayısıyla Atsürüt dünyasında bile her unsurun içindeki Bina, Tiferet ve Malhut ile ilgileniriz. Ve her unsurun kendisinin Keter ve Hohması ile ilgilenmeyiz. Sadece Bina ve Tiferet Malhut'u kıyafetlendirdikleri ölçüde iştigal eder. Hatta kıyafetlenmediklerinde Asya'nın sonundaki Malhut'la bile ilgilenmeyiz. Şimdi ilk iki sınır derinlemesine açıklandı. Zohar'ın yazılarının ilgilendiği yegane şey ilk sınır olan madde ya da maddenin içindeki formla birlikte ikinci sınır olan Biya ya da Biya'nın içindeki Atsülüt'ün ışığıdır. Soru var mı diyor ha? Basit. Şimdi bir madde var. Bir maddemiz var. Materyal. Tamam mı? Ve madde içindeki form var. Ve bundan önceki durum ise soyut form. Ondan önce de öz var. Özü algılayamıyoruz yaratılan olarak. Soyut formu da aynı şekilde algılayamıyoruz, edinemiyoruz. Soyut formu. Ancak burada bu maddenin bir parçası olmaya çalışarak bu alma arzusunun almış olduğu koşulların içindeki formu incelemeye geliyoruz. Öyleyse bu kabalistlerin, yani bu özü ve soyut formu edinmediyseler, öyleyse nereden bildiler ki soyut form ve öz var? Edindiler. Yani biliyorlar, öyle dereceler var ama açıklamayı mı bilmiyorlar? Evet. Evet, cidden. Şimdi nereden bildiler? Bildiler, edinmediler. Ne demek? Ne demek edindim? Edinmek demek, yani ben bazı fenomenler edindim ki baştan sona kadar, köküne kadar ki bu koşulların ne olduğunu onun içerisine nüfuz ettim ve öğrendim. Çünkü bütün bir bütün olarak benim içimden ve benim bu kendi akılımdan, kendi hissiyatımdan hepsini, bütün bu nitelikleri, bütün bu formları, bu fenomeni, her şeyini aldım.
Ha?
Buna denir ki bizler edinmediğimizi bilmeyiz. Yani burada olabilecek en net durumda edinmiş olmak akıl ve kalpte. İşte bu sebepten ötürü burada bir sınır var. Öyle ki yani ben bir şeyleri edinebiliyorum, edinemiyorum. Yani yaratan bazı şeyleri edinebiliyor, bazı şeyleri edinemiyor. Yani bu formu alamıyor ve bu edinimle ve bunda bir de kıyafetlenmesi var ve bu formu alması, bu nitelikleri alması. Yani ben burada bu fenomenle çalışıyorum ve şunu ediniyorum ki bu fenomen, bu fenomenin arkasında işleyeni, işleyene nüfuz ediyorum bütün detaylarına kadar. İşte buna edinim denir. Öyleyse aynı zamanda Bağlasulam da bunu edinmedi mi, bu özü? Yaratılan edinemez. Sadece madde ve madde içindeki formu yaratılan edinir. Öyleyse bu form ışıktan mı? Hayır, hayır. Bizler ışığı kabın içindeki kıyafetini ediniyoruz. Işığın kendisini değil. Işığın kendisini bilmiyoruz. Çünkü o soyut bir durum. Ve biz burada edinmiş olduğumuz durum ile birlikte kabın içindeki koşulda ışığın ne ışıktan ışığı ediniyoruz. Yani kabın içindeki kıyafetler. Nedir öyleyse kabın içindeki etkisi? Kabın içindeki etkisi hasadim, hokma, direktya, ışık, or yaşar, saran ışık. Bütün bunlar hepsi kabın tarafından. Bizler sadece kabın tarafından edinebiliriz. Işığı değil. Görüyorsunuz, bakın havayı ayı. Yani yut key, val key. Yut key. Yani bizler bu kablardan ve harfler, yani harfler kablar, bundan, bu harflerden, bu kablardan yaratan edinme geliyor. Ne demek yaratan edinme? Ne demek? Bizler burada onun benim üzerimdeki eylemlerini ediniyoruz. Yani öyle ki benim üzerimdeki eylemlerinin değişimleri ve onun benim üzerimdeki eylemlerinin değişmesine ben onu bilmeye geliyorum. Öyleyse ışığın etkisi ile yaratanın, yani bu maddenin değişimi, çünkü aradaki fark mı? Edinim aradaki fark mı? Şimdi bak, farklı formlar ışığa göre. Bu yüzden farklı formlar var. Maddenin gördüğü ve buna ışık diyoruz. Or hokma, or kasadim. Bak onlar nasıl konuşuyoruz? Sadece bunlar bu ışığın operasyonları sonucu. Buna hokma, buna kasadim diyoruz kabın içindeki. Bu durum sadece kab değişiyor. Yani bir elektrik gibi. Elektriği biliyor musunuz, elektriğin özünü? Yok. Hiç kimse bilir mi elektriğin ne olduğunu? Elektriğin sadece sonuçlarını biliriz. Öyleyse neden bu onlu vasıtasıyla gerçekleşir? Çünkü onlu içerisinde aramızdaki ilişkimizi değiştirerek bizler ışığın bizim üzerimizdeki farklı koşullarının eylemini görmeye başlarız. Yani buradaki değişimlerden, birbirimize olan yaklaşımlardan ışığı etkileriz. İçimizdeki birbirimize olan yaklaşımlarından, değişimlerinden ışığı etkileriz. İşte bundan bahseder. Öyleyse onu nasıl bu formu alır? Kendini iptal eder, kendini eğer basitçe bu. Yani ben kendimi eğerek, dosta ben kendimi eğerek ve bunun içerisinde benim kendimi eğme koşulumun içerisinde ışığın ne kadar üzerinde işlediğini hissetmeye başlarım. Kendimi eğerim ve bu bayağılığıma göre, bayağılığın farklı derecelerine göre ışık etkiler. İkinci bir laboratuvar. Bir laboratuvar gibi. Yani burada farklı bir şey yok. Yani biz bununla ilişkilenmeli miyiz? Evet, pratik bir durumda. Burada farklı düşün, farklı cihazlarımız var ve bu farklı cihazlara göre belli bir hissiyata gelir. Şimdi öyleyse ben de burada dostlarla birlikte olduğum koşulda ışığın etkisinin altına giriyorum. Evet, şüphesiz ki ben kendimi dosta yönelik eğdikçe, yani burada ne oluyor? Kök bayağılığı, avyut şoreş, yani ilk önce onun o derecede hissediyorum ve avyut şoreşten bu sefer edinime geldiğim yer ne? Avyut şoreşten nefes ışığı. Yani basit dediğiniz bu tanım. Yani ne? Yani onunla olmadan maneviyat olmaz. Şimdi onlu ve onun içerisindeki kıyafetlenmeyi mi bilmek? Şimdi bak, burada farklı bir eğme var. Eğilmek. Şimdi kendisi eğmesi var. Yani ışık tarafından yapılacak olan farklı bir iptal var. Neden Zohar Atzilut'tan bahsetmez? Edinmedik. Atzilut'u edinmiyoruz. Atzilut dünyası ve hokma ışığı edinmiyoruz. Sadece biya dünyalarının dünyalarındaki Atzilut'un kökünü, etkilerini, maddenin içinde ve ki formda edinmeye geliyoruz. Atzilut kap ışık değil mi? Hayır. Atzilut ışık, hokma ışığı. Öyleyse burada öğrenmiş olduğumuz şey, zatte binadan ve parsadan gelen ve atsuruttan, evet, evet, doğru. Biz bunu ediniyor muyuz, edinmiyor muyuz? Ruhlar biya denilen yerde, öyle ki parsanın altında şimdi ve bir şeyler edinmek için bu parsanın üzerine yükselmesi lazım ve başka bir edinim olmaz. Şimdi burada bir şeyler, tamam, doğru konuşuyorsunuz. Ama bu şekilde de işlemiyor. Öyleyse bizim bütün çalışmamız Tamteser Sefirot'ta ve Atsülüt dünyasında nasıl olacak ki biz bir vasıtasıyla ediniyoruz? Burada kabalistlerin edinmiş oldukları ruhlar bizlere yazılmıştır. Evet.
האם ההסבר הזה נותן תוקף לחוק אין
אור? בוא אצ'קלמה, בזדרה.
ודאי. איך אנחנו יכולים לדבר
על אור? קאפ אולמדן, שיק אולמז דורמנו מריר. אבט דורו? kapılmadan ışık olmaz. Sadece burada ışık kabın içinde kıyafetleniyor. Başka ışığın herhangi bir kap olmadan başka ışığın bir formunu edinemiyoruz. Yani ışığa kabın içindeki formdan konuşuyoruz. Mesela burada bu yud key, vav key ve ışık ve bu hissiyat yani yani bu derin hissiyatın içerisinde yud key, vav key değil mi? Rav dedi ki her bir koşulda da iki ayak lazımdır. Her bir hayvan koşulu bile olsa iki ayak lazımdır dedi. On dokuz. Şimdi üçüncü sınırı açıklamalıyız. Zohar her bir dünyadaki o dünyada ışıldayan tanrısallık olan Sefirot'la birlikte o dünyadaki varlıklar olan cansız, bitkisel, hayvansal konuşanın her unsuruyla da ilgilenir. Ancak Zohar öncelikle sadece o dünyadaki konuşan seviyeden bahseder. Sizlere bu dünyanın işleyişinden bir örnek vereyim. Her bir dünyadaki, hatta bu dünyadaki bile cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan dört türün alma arzusunun dört parçası oldu. Zohar kitabına giriş madde 42'de açıklandı. Her biri kendine özgü cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşanın dört kısmını içinde barındırır. Böylece görüyorsunuz ki bu dünyadaki bir kişi bu dünyadaki duran bitkisel, hayvansal konuşanın dört kısmına göre büyütülüp geliştirilmelidir. Bu böyledir. Çünkü insan bedenindeki dört duran bitkisel, hayvansal konuşan kategorisine uzanan insanın yiyeceği de bu dört kategori içerir. Bunlar A, kişinin varoluşun devam ettirebilmesi için gerektiği kadarına göre alma istemesi, B, gerekli olandan daha fazlasını istemek, ancak sadece fiziksel arzularla sınırlı kalmak suretiyle lüks şeylere karşı itiraz duymak, C, saygı ve güç gibi insansal arzulara itiraz duymak, D, bilgi edinmeyi istemek. Bunlarla içimizdeki alma arzusunun dört parçasına uzanır. Bir, gerektiği kadarını istemek. Alma arzusunun cansız seviyesi olarak nitelendirilir. İki, fiziksel arzuları istemek. Alma arzusunun bitkisel seviyesi olarak nitelendirilir. Zira bunlar sadece kişinin klisini, kap, yani bedenin etini çoğaltıp kişiye zevk vermek için gelirler. Üç, insansal arzuları istemek. Alma arzusunun içindeki hayvansal seviye olarak nitelendirilir. Zira bu arzular kişinin ruhunu büyütür. Dört, bilgi edinmeyi istemek de alma arzusundaki konuşan seviyedir. Yani burada da görüyoruz ki bir alma arzusu, normal sıradan bir alma arzusu olan, kalpteki noktası olmayan bir kişinin içine duran bitkisel, hayvansal ve konuşan seviye vardır. Ve buna göre bu durumda aynı zamanda yine kendi içinde dört seviyeye bölünür. Sürekli. Hep arzunun koşullarına göre. Ve bununla birlikte öylesi bu koşullara ihtiyacımız vardır ki yani hem eğitimlerimizden hem çemberlerimizden gelen ve bunu çekmek için kaba bilgeliğin içerisinde yani her seviyede belli bir yaklaşım vardır, her seviyenin kendisinin içerisinde. Eğitim seviyesi olsun, çemberlerde olsun, istersen burada olsun. Her bir kişinin içerisinde bu seviyeler vardır. 20. Dolayısıyla ilk kategoride kişinin varlığını sürdürebilmesi için gereken ölçü ve ikinci kategoride kişinin varlığını sürdürebilmesi için gereken ölçü aşan fiziksel arzular, kişi kendisinden daha alçak seviyede olan şeylerle beslenir. Cansız, bitkisel ve hayvansal seviyeler. Yani bu bir insanın içerisinde olandan bahsediyor. Dura bitkisel hayvansal bir şeylerden bahsetmiyor. Yani kişinin bunları alması, bu fenomenleri, yani gelişmiş bir kişinin bunları açıklamaya gelmesi. Ancak hayvan seviyesinden şimdi devam edecek. Ancak üçüncü kategoride kişinin kendi türünden, kendine eşit olanlardan aldığı güç ve saygınlık gibi insansal arzular vardır. Ve dördüncü kategoride bilgi, kişi kendisinden daha yüksek bir seviyeden, yani manevi olan gerçek bilgelikten ve zekadan alır ve beslenir. Ki bu manevidir.
וכמוהו תסכיל בערכים של העולם
Bunun üst manevi dünyadakine benzer olduğunu keşfedeceksiniz. Zira dünyalar yukarıdan aşağı doğru birbirlerinden etkilenirler. Bu nedenle Beria dünyasındaki tüm cansız bitkisel, hayvansal, konuşan kategorileri Yetzira dünyasında izlerini bırakırlar. Ve Asya'nın cansız bitkisel, hayvansal konuşanı Yetzira'nın cansız bitkisel, hayvansal konuşan tarafından tesir edilmiştir. Son olarak bu dünyadaki cansız bitkisel, hayvansal konuşan Asya dünyasının cansız bitkisel, hayvansal konuşan tarafından etkilenmiştir. Zohar kitabına giriş madde 42'de manevi dünyalardaki cansız seviyenin hayhalot saraylar, bitkisel seviyenin levuşim örtüler ya da kıyafetler, hayvansal seviyenin malahim melekler ve konuşan seviyenin ise o dünyadaki insanlar neşamotu ruhlar olarak adlandırıldığı açıklanmıştı ve her dünyadaki 10 sefirot tanrısallıktır. Fizikselikteki konuşan seviyenin bu dünyadaki tüm fiziksel realiteden beslendiği gibi içinde bulunduğu dünyadaki manevi realiteden beslenen insanların ruhları da her dünyanın merkezini oluşturur. Dolayısıyla sadece varlığını sürdürmek için gerektiği kadarını alma arzusu olan ilk kategori oradaki hayhalot ve levuşimin aydınlatmasından alınır. Kişinin bedenini çoğaltan hayvansal fazlalık olan ikinci kategori ise oradaki kişinin ruhunun içerisindeki kıyafetlendiği manevi kelimi büyütmek amacıyla varlığını sürdürmek için gerekli ölçüden fazlasını almanın manevi ışıkları olan malahim kategorisinden alınır. Dolayısıyla kişi birinci ve ikinci kategoriyi kendisinden daha alt kategorilerden, yani oradaki insansal neşamottan, ruhlardan daha alt seviyeler olan hayhalot, levuşim ve malahimden alır. İnsan ruhunu büyüten insansal arzular olan üçüncü kategori bu dünyada kişinin kendi türünden alınır. Buna göre kişi kendi türünden de, yani o dünyadaki tüm neşamottan da alır. Bunlar sayesinde kişi kendi ruhunun, ruhanın aydınlatmasını, ışığını arttırır. Arzunun dördüncü kategorisi bilgiye olan arzu, içinde bulunduğu o dünyadaki sefirottan alınır. Kişi bunlardan kendi ruhuna hokma, bina, dağıtı alır. Buna göre her bir dünyada bulunan insan ruhu o dünyada mevcut tüm kategorilerle büyümeli ve tamamlanmalıdır. Bu bahsettiğimiz üçüncü sınırdır. Kişi bilmelidir ki Kişi bilmelidir ki Zohar'ın tüm dünyaları değinilen üst dünyaların her unsurunda Sefirot, Neşamot ve Malakim, Lebuşim ve Hayhalot sanki onlarla sadece kendileri içinmiş gibi ilgilense de öğrenci bu kelimelerin öncelikle o dünyadaki insan ruhunun onlardan aldığı ve onlar tarafından beslendiği ölçüye göre söylendiğini bilmelidir. Bu nedenle bunların tüm kelimeleri ruhun ihtiyaçlarına aittir. Ve eğer her şeyi bu çizgiye göre öğrenirseniz anlarsınız ve yolunuz başarılı olur.
Turbet lemala.
21'i tekrar okuyoruz arkadaşlar. 21. Madde 21. Bunun üst manevi dünyalardakine benzer olduğunu keşfedeceksiniz. Zira dünyalar yukarıdan aşağıya doğru birbirlerinden etkilenirler. Bu nedenle Beria dünyasındaki tüm cansız, bitkisel, hayvansal konuşan kategorileri Yetzira dünyasında izlerini bırakırlar. Ve Asya'nın cansız, bitkisel, hayvansal konuşanı Yetzira cansız, bitkisel, hayvansal konuşan tarafından tesir edilmiştir. Son olarak bu dünyadaki cansız, bitkisel, hayvansal konuşan Asya dünyasının cansız, bitkisel, hayvansal konuşan tarafından etkilenmiştir. Zohar kitabına giriş madde 42'de manevi dünyalardaki cansız seviyenin haykalot saraylar, bitkisel seviyenin levuşim, örtüle ya da kıyafetler, hayvansal seviyenin malahim, melekler ve konuşan seviyenin ise o dünyadaki insanların neşamotu, ruhları olarak adlandırıldığı açıklanmıştır. Ve her dünyadaki 10 sefirot tanrısallıktır. Fiziksellikteki konuşan seviyenin bu dünyadaki tüm fiziksel realiteden beslendiği gibi içinde bulunduğu dünyadaki manevi realiteden beslenen insanların ruhları da her dünyanın merkezini oluşturur. Dolayısıyla sadece varlığını sürdürmek için gerektiği kadarını alma arzusu olan ilk kategori oradaki haykalot ve levuşimin aydınlatmasından alınır. Kişinin bedenini çoğaltan hayvansal fazlalık olan ikinci kategori ise oradaki kişinin ruhunun içerisinde kıyafetlendiği manevi kelimi büyütmek amacıyla varlığını sürdürmek için gerekli ölçüden fazlasını almanın manevi ışıkları olan malahim kategorisinden alınır. Dolayısıyla kişi birinci ve ikinci kategoriyi kendisininkinden daha alt kategorilerden yani oradaki insansal neşamottan, ruhlardan daha alt seviyeler olan haykalut, levuşim ve malahimden alır. İnsan ruhunu büyüten insansal arzular olan üçüncü kategori bu dünyada kişinin kendi türünden alınır. Buna göre kişi kendi türünden de yani o dünyadaki tüm neşamottan da alır. Bunlar sayesinde kişi kendi ruhunun aydınlatmasını, ışığını artırır. Arzunun dördüncü kategorisi bilgiye olan arzu içinde bulunduğu o dünyadaki sefirottan alınır. Kişi bunlardan kendi ruhuna habatı, hokma bina dağıtı alır. Buna göre her bir dünyada bulunan insan ruhu o dünyadaki mevcut tüm kategorilerle büyümeli ve tamamlanmalıdır. Bu bahsettiğimiz üçüncü sınırdır. Kişi bilmelidir ki Zohar'ın tüm dünyaları dünyalar değinilen üst dünyaların her unsurunda Sefirot, Neşamot ve Malachim'in Leuşim ve Haykalot sanki onlarla sadece kendileri içinmiş gibi ilgilense de öğrenci bu kelimelerin öncelikle o dünyadaki insan ruhunun onlardan aldığı ve onlar tarafından beslendiği ölçüye göre söylendiğini bilmelidir. Bu nedenle bunların tüm kelimeleri ruhun ihtiyaçlarına aittir ve eğer her şeyi bu çizgiye göre öğrenirseniz anlarsınız ve yolunuzda başarılı olur. Yolunuz başarılı olur. Madde 22. Tüm bunlardan sonra Zohar kitabındaki 10 sefirota ilişkin tüm bu fiziksel adlandırmaları açıklamamız lazım. Yani alt seviyedekilerin iyi ve kötü eylemleriyle 10 sefirotta neden oldukları, iniş ve çıkış, yükseliş ve düşüş, daralma ve genişleme, küçüklük ve büyüklük, ayrılma ve çiftleşme, numaralar ve benzerleri. Bu kelimeler kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Acaba tanrısallık hiç alçak seviyelerdekiler yüzünden etki altında kalıp bu şekilde değişebilir mi? Kelimelerin sefirotun içinde kıyafetlenip ışıyan tanrısallığın kendisini değil, sadece tanrısallık olmayan sefirotun kelimini kastettiğini söyleyebilirsiniz. Tersine bunlar, ruhların arzulanan ıslahın sonuna getirmek adına ruhlar için edinim derecelerini uygun oran ve ölçüde gizlemek ve ifşa etmek için ruhların yaratılmasıyla oluşmuşlardır. Bu dört parçası da dört farklı renge boyanmış beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah ayna hikayesine benzer. Ve kitapta beyaz ve kitaptaki harflerin maddesi de bulunur. Bunların hepsi Sefirot'un kelimenin meydana getirildiği ancak bunları tanrısallık olmadığı üç biya dünyasında mümkündür. Ancak bunu on sefirot'un keliminin içlerindeki tanrısal ışık ile bir oldukları mutlak tanrısallık olan Atsülüt dünyası ile ilgili olarak algılamak doğru değildir. Tikunim'de ıslahlar şöyle yazar. O ve onun yaşamı ve onun kendisi birdir. 22'den mi? Tekrar. O en sof olan sefirotun özüne aittir. Bir, onun yaşamı haya ışığı denilen sefirotta parlayan ışığa aittir. Bunun böyle olmasının nedeni dünyanın tümü yani atsülüt hokma kabul edilir ve hokma ışığı da haya ışığı da kabul edilir. Yaşam denilmesinin sebebi budur. Onun kendisi sefirotun kelimine aittir. Dolayısıyla her şey tamamen tanrısallık ve birliktir. Peki o zaman alt seviyedekilerin orada neden oldukları bu değişimleri algılamak nasıl mümkün olabilir? Aynı zamanda anlamalıyız ki eğer o dünyadaki her şey tanrısallık ise ve orada meydana getirilen varlıklara ait hiçbir şey yok ise yukarıda geçen Zohar'ın tikunimdeki üç izlenim o, onun yaşamı ve onun kendisi nerede ayırt ediyoruz? Zira bu mutlak birliktir. Bir şeyler devam edelim mi? Tekrarlayalım mı yoksa devam edelim? 21'den. Tekrar 21'e döndük arkadaşlar. Madde 21. Bunun üst manevi dünyalardakine benzer olduğunu keşfedeceksiniz. Zira dünyalar yukarıdan aşağı doğru birbirlerinden etkilenirler. Bu nedenle Beria dünyasındaki tüm cansız bitkisel, hayvansal konuşan kategorileri Yetzira dünyasında izlerini bırakırlar ve Asya'nın duran bitkisel, hayvansal konuşanı Yetzira duran bitkisel, hayvansal konuşan tarafından tescil edilmiştir. Son olarak bu dünyadaki cansız bitkisel, hayvansal konuşan Asya dünyasının cansız bitkisel, hayvansal konuşan tarafından etkilenmiştir. Zohar kitabına giriş madde 42'de manevi dünyalardaki cansız seviyenin haykalot saraylar B bitkisel seviyenin levuşim örtüler ya da kıyafetler C hayvansal seviyenin malahim melekler ve konuşan seviyenin ise o dünyadaki insanların neşemotu ruhları olarak adlandırıldı açıklanmıştır. Ve her dünyadaki 10 sefirot tanrısalıktır. Fiziksellikteki konuşan seviyenin bu dünyadaki tüm fiziksel realitede beslendiği gibi içinde bulunduğu dünyadaki manevi realiteden beslenen insanların ruhları da her dünyanın merkezini oluşturur. Dolayısıyla sadece varlığını sürdürmek için gerektiği kadarını alma ordusu olan ilk kategori oradaki haykalot ve levuşimin aydınlatmasından alınır. İkinci nitelik kişinin bedenini çoğaltan hayvansal fazlalık olan ikinci kategori ise oradaki kişinin ruhunun içerisinde kıyafetlendiği manevi kelimi büyütmek amacıyla varlığını sürdürmek için gerekli ölçüden fazlasını almanın manevi ışıkları olan malahim kategorisinden alınır. Dolayısıyla kişi birinci ve ikinci kategoriyi kendisininkinden daha alt kategorilerden yani oradaki İnsansal neşamottan, ruhlardan daha alt seviyeler olan haykalot, levuşim ve malahimden alır. İnsan ruhunu büyüten insansal arzular olan üçüncü kategori bu dünyada kişinin kendi türünden alınır. Buna göre kişi kendi türünden de yani o dünyadaki tüm neşamottan da alır. Bunlar sayesinde kişi kendi ruhunun ruhunu aydınlatmasını, ışığını arttırır. Arzunun dördüncü kategorisi, bilgiye olan arzu içinde bulunduğu o dünyadaki sefirottan alınır. Kişi bunlardan kendi ruhuna habatı alır. Kohma bina dağıtı. Buna göre her bir dünyada bulunan insan ruhu o dünyada mevcut tüm kategorilerle büyümeli ve tamamlanmalıdır. Bu bahsettiğimiz üçüncü sınırdır. Kişi bilmelidir ki Zohar'ın tüm dünyaları değinilen üst dünyaların her unsurunda sefirot, neşomot ve malahim, levuşim ve haykalot sanki onlarla sadece kendileri içinmiş gibi ilgilense de öğrenci bu kelimelerin öncelikle o dünyadaki insan ruhunun onlardan aldığı ve onlar tarafından beslendiği ölçüye göre söylendiğini bilmelidir. Bu nedenle bunların tüm kelimeleri ruhun ihtiyaçlarına aittir. Ve eğer her şeyi bu çizgiye göre öğrenirseniz anlarsınız ve yolunuz başarılı olur. Bütün dünyalar ve her derecede yaratılan, bütün her dünyanın merkezinde bir insan yaratılan var ki ondan alsın ve onun vasıtası ile geriye dönsün. Öyleyse nasıl bu Zohar'da bu kıyafetlenme denen durumu anlatıyor? Yani burada bahseden bu kıyafetlenme ne? Ne demek yani kıyafet diyor? Yani diyor ki Zohar'dan alması ya ve Zohar'ın bu dünyanın kıyafetlerini açıklaması. Zohar açıklıyor sadece. Üst ışıktan alır kişi. Yani kitabı yiyecek mi Zohar kitabı? Zohar kitabı ne alacak? Zohar açıklıyor işte. Kişi üst ışıktan alır. Zohar üst aydınlanma, üst ışıktır Zohar. Buna Zohar denir. Ve bir kişi üst aydınlanmadan, üst ışımadan alır. Öyleyse nasıl bu dereceler? Yani kişi bu çalışırken, kişi kendisini nasıl bununla tanımlayacak? Nasıl bu tanımlama ihtiyacı var? Burada kendisine yapılması gerektiğini, dostlarla yapması gerektiğini anlamaya gelmesi, dostlarla bağ kurması gerektiğini anlatılıyor ise ve kişi ta dostlarla arasındaki bağda yok olana kadar, dostlarla arasındaki bağda yok olduğu zaman gizli, saklı olan ışığı almaya gelir. Yani burada alma arzusu yaratan tarafından kıyafetlendirilmiş bir durum. Ve ışık ışık yaratanın ışığı bu arzun içine kıyafetli ve bunun yani alma arzunun üzerindeki bir mantık yani bir has. Öyleyse şimdi burada bu bahsedilen bu dördüncü kısım ve bu son kısım ve on sefirottan yani bu bütün kutsallığı anlatması on sefirottan ne demek bu on sefirot kutsallık? Işık bak, ışık. Öyle ki bizim dışımızda ve bizlerin de onu ölçmesi ancak onunla form eşitliğine gelebilmemiz ile geçerli bir durum. Ve burada form eşitliği kanununa göre onu ölçebiliyoruz, ışık. Ve burada bu ilk kısım bana net değil. Yani bütün bu izlenimler, bütün bu koşullar. Bak bütün bu tamam izlenimler belli bir zaman alır netleşmesi için. Bu yüzden her izlenimin içerisinde bahsedilen şey genel bir başlık. Öyle ki bu genel başlık kişinin kendisini dostuna yönelik eğmesi. Bununla birlikte kişi ışıkla form eşitliğine gelir. Dostunun içinde var olan ışıkla ve sadece kişi buna dikkat edecek, bunu yerine getirmeye çalışacak ve kişi bunu yerine getirebildiği kadar bizler burada bu fenomenleri, bağdan olan fenomenleri yani yaratan denen fenomeni hissetmeye geliriz. Yani üst ışık yaratan, bizler sürekli yaratan diyoruz. Çünkü aramızdaki bağda kıyafetli yaratan özel bir form bu. Ve bizlerin de kendimize, birbirimize yönelik kendimizi iptal etmek denen koşula geldiğimizde ulaşacağımız bir form. Bu yüzden ışık birçok farklı yönden gelir denir. Bizim arzularımız farklı derecelerde, farklı bayalıklarda ve bizlere bu arzular veriliyor. Ve bizlere bu arzulara ışıklar anlamda isimler veriyoruz. Öyleyse burada şoreş, haykalot mu? Saraylar mı? Bu çok önemli mi? Ha? Bu ona adlandırılmış. Öyleyse onlunun içerisindeki bu ilişki sadece dostlar mı? Sanki dostlardan aramızdaki bağ mı? Bak dost olarak görünen kişi aslında bir kabı görecek, bir arzuyu, bir algıyı görecek ki bütün bunlar hepsi dosta yönelik kişinin kendisini eğmesi sonucu gerçekleşecek bir durum. Halahot, malahim, bu saraylar, yok bu örtüler, bu sadece adamın kafasını karıştırmak için bunları kullanmıyoruz ki. Kabalistler bu kelimeleri farklı edinimin farklı derecelerini tanımlamak için kullanmışlardır. Evet, sor. Aşkelon'dan bir arkadaş soruyor. Bu tanımlı yaklaşımımız ne olacak? Şimdi hayvan ne olduğunu biliyor muyuz? Bak, hayvan ne, insan ne, kutsi hayvan ne, he? Biliyor muyuz? Kutsal hayvan. Neden şimdi burada özellikle neden bu Kabala tanımlarından uzaklaşmaya geliyoruz, he? Yani burada hayvan, bu hayvanın adı yok işte bu farklı yıldızlar, farklı coğrafya. Neden bak bunlar işte farklı isimler? He? Kişinin bunların içerisine girmesi sebep ne? Ve bütün bunları nasıl edinmeyi bilmeye gelmesi? He? Farklı tadlar, iki farklı şeyin farklı tatları. Ve isimlerde kişi ilgi bulur. Çünkü isimler edinimin farklı tanımları. Ve buradaki edinilebilenler ve buradaki ilginç olan şey edindiklerinde isim vermeleri. Biz bu isimlere yani dikkat etmekten ziyade kap ve ışığa bakacağız. Kap ve ışık. Bu yüzden kafamızın karışmış olması bu farklı tanımlardan geliyor. Ve ne kadar gökyüzünde melek varmış, yıldız varmış, çok mu önemli? Şimdi burada hangi hazırlık için hangi yaklaşımla gelmeliyiz? Kap ve ışık adına. Kap ve ışığa dikkat edin. Kaba ve ışığa. Burada onun hakkında sorabilir miyim? Çok beni etkileyen. Daha önceleri nasıl bunu açıklamaya gelmem? Yani bir amplifikatörün sanki sesini açmak gibi gittikçe sanki bunu yaparken engeller, zorluklar oluyor. Senin bu engelleri nasıl karşıladığın, ne engel dediğin önemli, ne engel diyorsun? He? Engel olarak neyi tanımlıyorsun? Tamam, şimdi kesinlikle özellikle sabah dersinde ama önceki hafta bir zorluk edindik ve bu biraz daha karmaşıktı bizim için bu zorluk. Benim sorum da şu ki, temel olarak her safhanın içerisinde, hatta burada kişinin kendisini bu koşulun içerisinde sürekli kendi eğmesi midir sonuç, çözüm, pardon. Ne olursa hep kendi eğmesi, ne kadar fazla o koşul olursa kendi eğmesi ve sürekli kendini bağa yönelik geliştirmesi midir? Evet, evet, evet. Daha fazla bir yanıt verebilirsin. Son günlerde, son haftalarda sizi bizim buradaki bu tanımlarınızda bu tanımlar tutmak an be an. Ve ben de şunu söylemek istiyorum ki burada belki yapılması gereken ve bir yanıt, bir dua. Yani bir yanıt vermeye çalışın, yani ne olduğu önemli değil. Farklı şifalar var çünkü içerisinde. Bir deneyin yapabildiğiniz kadar. Bir sistemin içerisinde olarak. Yani bir kişi bir sistem içerisinde belki kişi diyelim %30-%40 ancak yanıt verebilir. Eğer ki bir kişi dostu gelmiyorsa derste felaket budur. Felaket derse gelmemektir insanın hayatında. Ve işte burada herkesi iter. Nasıl olabilir ki? Yani biz savaş, düşün ki biz bir savaşın içerisindeyiz. Nasıl olur ki bir sonraki gün hadi oturacak bazı arkadaşlar sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey olmamış. Bir savaşın içerisindeyiz. Nasıl diyebiliriz ki hiçbir şey olmamış? Dünün herkesten çaldın herkesten. Ve bugün de hiçbir şeye bak sahip değilsin, gelmedin. Nasıl bir kişi böylesi bir mantığa sahip olabilir bir savaşın içerisindeyken? Bundan daha beteri yok. Ve bunun yanı sıra halen onlardan çalıyorum. Hırsızlık yapıyorum. Onlardan ıslah eden ışığı çalıyorum sabah dersine gelmemekle. Ve işte koşullar bu şekilde. Bu yüzden iyi değil. Değil. Ne yapıyor yaratan? Bu yüzden ne yapıyor? Engelleri, karanlığı artırıyor. Ve bizlerin de öğrendiği gibi ne yapmamız gerektiğini bize anlatmak istiyor, öğretmek istiyor. Öyle ki bizi zamanında bu sefer ilerletiyor. Ve doğanın yasaları değişmez. Bizler sadece ya bu yoldan gideceğiz ya bu yoldan gideceğiz. Doğanın yasaları aynı.
29 yom lifnei hakenes hagadol.
Arkadaş soruyor.
Ve kol ahanot shelanu po
bizler büyük kongreye işte az günler kala ve sürekli işte toplantıların olması ve bazı toplantılar yani az kişi geliyorsa bazı sabah derslerine ve kongre yönelik olarak bu eylemleri daha fazla tutmamız nasıl gerekir? Bak daha fazla hazırlığa ihtiyacımız var. Öyle bir hazırlığı araştıracağım ki yani hazırlığın içerisine girmek yani kongrenin kongre hazırlık olmadan güzel olmaz. Bak tekrar çünkü dostlar için önemli olan şey dostun önemi, o dostun sabah dersine vermiş olduğu önemle ölçülür. Yani çünkü her sabah gelen kişi derse o sabah dersten besinini alır. Ve eğer ki buna önemi yoksa bir güç de yoktur, algılanacak bir şey de yoktur, konuşacak bir şey de yoktur.
Hani lo... Lo edeyim ala git. Gamken anashim şovdim kan be.
Ben bir şey de söylemek istemiyorum ya. Yani burada bu binada çalışanlar yani akşamdan çalışanlar bir de sabah dersine gelenler var.
Lecari en kan mala sot. Aval ki tutsamize
bazılar da var akşam çalışıyor sabah dersine gelmiyor. Üzülerek diyorum onlar aklına da söyleyecek bir şeyim yok. İyi bir ilerleyiş görmem sabah dersine gelmeyen için. Son iki haftadır hissediyorum ki itilişler var. Amaca yönelik ilerlemede itilişler var son iki haftadır. Bir zayıflık ve bir zayıflık ile hem fikir olmak, hayır. Kabala bilgeliği böyle bir şey hesaba katmaz. Kabala bilgeliği bu eylemlerden değil, sadece içsel koşullardan, niyetten bahseder. Dünyevi eylemler ise bir kabaliste bir zorluk değil. 3 saat 3 ise 3'te gelir. Bitti. Bir kabalist için bu. Bunun hakkında konuşmaz ve derste de sadece niyeti bahseder. Aradaki bağlantı için niyeti nasıl ekleyebileceğini bahseder. Hatta böylesi bir maddesel koşulların içerisinde de olsa. Yoksa gelmiyorsa kötü. Kötü. Evet, neredeyiz? 22 tamam. Yarın devam edelim 22'ye.
Yine matumana im şevetakim gam ya. Yine matumana şevetakim gam ya.
Thank you.